Ayrım 15.
Müteferrika matbaası açıldığı zaman şüphesiz Avrupa matbaalarının baskı sayısı, Türk hattatlarının ortaya koydukları kitap sayısının çok üzerindeydi. Ancak bu farkın ortaya çıktığı zamanlarda birden milli bir matbaanın kurulması kolay bir mesele değildi. Matbaa büyük bir sosyal problem yaratıyordu. On binlerce hattat işsiz kalacaktı. Onun için Abdullah Efendi'nin çok akıllı bir görüşle kaleme aldığı fetvasında din kitaplarının basılması yasaklanmıştı. Hattatlar hiç olmazsa bu alanda işlerine devam edebilmeliydiler. Ancak matbaacılık Avrupa'daki hızlı gelişmesine Türkiye'de şahit olmadı. Bir asır kadar bir müddet az sayıda eser basılabildi. Hattatlar ordusu birden değil, yavaş yavaş ortadan kalktı ve hiçbir sosyal krize sebep olmadı. Kabakçı İhtilali. 1807 baharında Osmanlı Türk İmparatorluğu hem İngiltere hem de Rusya ile savaş halindeydi. Devletin her eyaletinde huzursuzluk vardı. Birçok valiler asi durumundaydılar. Bu ortamda İstanbul'da 77 yıl önceki Patrona ihtilaline benzeyen, fakat sonuçları bakımından ondan çok daha vahim olan bir ihtilal koptu. Tam bir gericilik hareketi şeklinde ortaya çıkan ve kabakçı ihtilali diye tarihe geçen bu hadisenin sebepleri çeşitliydi. Bilhassa inkılapçı hükümdar 3. Selim'in yaptığı Nizam-ı Cedid denen inkılapları hedef alıyordu. Nizam-ı Cedid çok düşman kazanmıştı. Küçümsenemeyecek bir başarı kazandığı, hatta Türkiye tarihinde yeni bir devre açtığı halde birçok çevrede tepkiyle karşılanmıştı. Bazı beceriksizlikler ve suistimaller 3. Selim'in daima sert tedbirlerden kaçınması muhaliflerine fırsat vermişti. Önceleri çekimser olan, hatta bazıları devrimleri destekleyen ulema sınıfı son yıllarda gizliden gizliye muhalefeti körüklemeye başlamıştı. İçlerinde açıkça Nizam-ı Cedid'e cephe alanlar da vardı. Yeniçeriler son günlerinin yaklaştığını hissediyorlardı. Devlete zararları bir yana, hiçbir faydaları dokunmuyordu. Adetleri savaşta düşman önünden kaçmak, barışta eşkıyalık ve kabadayılık etmekti. En iyileri mesleklerini bırakmış esnaflık yapıyor, İstanbul halkını soyuyordu. Yeniçeri generalleri arasında durumun kötülüğünü fark edenler az değildi. Bunların içinde ocağın ortadan kaldırılmasından başka yol olmadığı kanaatini taşıyanlar bile vardı. Fakat 3. Selim'in bir iç savaşı göze alamaması, Nizam-ı Cedid kuvvetleri ile Yeniçeriliğe son vermek istememesi zorbaları gittikçe azdırıyordu. Yobazlar Nizam-ı Cedid askerinin pantolon giydiği için Müslüman sayılamayacağını, padişahın askerine şapka giydirmeye de karar verdiğini, din yolundan sapıldığını yayıyorlardı. Muhalefetin propagandası bu tema üzerinde işliyordu. Nizam-ı Cedid'e devlet yılda 60 bin kese, yani 3 milyar akçe gibi bugün Türkiye'nin savunma bütçesinden pek de az olmayan bir meblağ ayırmıştı. Bu meblağ son yıllara kadar yılda 1 milyar akçe iken birden 3 misli arttırılmıştı. Bu durumda devlet başta Yeniçeriler olmak üzere bütün kapıkulu ocaklarına ulufelerini veremeyecek duruma gelmişti. Donanma masrafları ve eyaletlerde yapılan yeniliklerde Nizam-ı Cedid bütçesinden karşılanıyordu. Bu Nizam-ı Cedid hazinesinin padişah katında devletin bütün harcamalarından önemli olması birçoklarını kızdırdığı gibi menfaatlerini de baltalıyordu. Henüz pek azametli bir imparatorluğun vatandaşları ve gerçek sahipleri olan halk da Nizam-ı Cedid denen inkılapların lüzumuna pek inanmış değildi. Hatta Avrupa usulü olduğu pek belli olan bu inkılaplar milli gururlarına dokunuyordu. İmparatorluk yapısının çatırdadığı, Bab-ı Ali'nin İstanbul'un kaldırım kabadayılarına bile söz geçiremediği çok defa gözden kaçırılıyordu. Sadaret kaymakamı yani başbakan vekili Vezir Kösep Musa Paşa, Şeyhülislam Topal Ataullah Efendi, amcaoğlu 3. Selim'den şefkat derecesinde sevgi ve özen görmesine rağmen Veliaht Şehzade Mustafa gericileri kışkırtıyorlardı. Padişah aleyhine çok ağır sözler söyleyen ilmiye mensupları az değildi. Padişahın gavur olduğunu iddia edenler bile vardı. Halbuki Türkiye imparatoru olan padişah, aynı zamanda yeryüzündeki Sünni Müslümanların halifesi yani dini başkanıydı. 3. Selim'in güzel sanatlara düşkünlüğü bile dedikodu konusu oluyordu. Hiç padişaha tambur çalmak, ney üflemek, şarkı söylemek, beste yapmak gibi hafiflikler yakışır mıydı? Padişahın kız kardeşlerinin boğaz içinde Avrupa usulünde döşenmiş saraylarında serbest bir hayat yaşamaları, Melik gibi Avrupalı ressamlarla Fransızca görüşmeleri, Şeyh Galip gibi şairlerle samimiyet kurmaları, gericilere göre yakışık alan hallerden değildi. Şeyh Galip, Hatice Sultan'a aşk şiirleri yazacak derecede işi ileri götürmemiş miydi? İşte bu vasat içinde 25 Mayıs 1808 sabahı Boğaz içinde bulunan Karadenizli Yeniçeri yamakları isyan ettiler. Kendilerine Kastamonlu Kabakçı Mustafa adında bir neferi reis seçmişlerdi. Asiler Nizam-ı Cedid üniforması giymeyi reddediyorlardı. Boğaz Nazırı İngiltere'de öğrenim yaptığı için İngiliz denen eski Dışişleri Bakanı Mahmut Raif Efendi'yi parçaladılar. Büyükdere'de toplanan birkaç yüz serseri, komutanları Haseki Halil Ağa'yı da parçaladıktan sonra şeriatı kurtarmak için gericilerin gerçek başı olan Kaymakam Köse Musa Paşa'dan emir beklemeye başladılar. Paşa koca Nizam-ı Cedid ordusuna kışlalarından çıkmamaları emrini verdi. Sonra asileri Bostancı denen saray bahçelerinin muhafızları ile ezeceğini söyleyerek padişahı kandırdı. 3. Selim'in üzerine titrediği Nizam-ı Cedid ordusunu birkaç yüz serseriye karşı kullanıp kan dökmek istememesi, zorbaları kışkırtan gerici devlet adamlarını yok etmemek zaafında bulunması yalnız kendi tahtına mal olmakla kalmadı. Türkiye tarihinde tam 19 yıl sürecek uğursuz bir gericilik devresinin başlamasına yol açtı. Bu müddet içinde Türkiye pek çok şeyler ve büyük bir zaman kaybetti ve Batı ile arasındaki mesafe artık kapatılması imkansız değilse bile çok zor bir şekilde açıldı. 28 Mayıs'ta Nizam-ı Cedid ilga edildi ve ertesi gün devrimci Türkiye Hakanı tahtından indirildi. Osmanlı İmparatorluğu'nun bütün 18. asır boyunca gördüğü en değerli, en aydın ve ileri fikirli hükümdar devlet başkanlığı makamından çekildi. 3. Selim'in güzel eseri mahvolmuştu. Bütün Doğu ülkelerindeki batıya dönük reformcuların öncüsü 3. Sultan Selim'dir. 3. Selim'in ölümü. 25 Mayıs 1807 Kabakçı Mustafa ihtilali ile 3. Selim tahtından indirildi. İhtilali çıkartan ve Nizam-ı Cedid denen yenileşme hareketlerini durduran gericiler 4. Mustafa'yı padişah yaptılar. Nizam-ı Cedid taraftarlarından ele geçirilenler parçalandı ve malları yağma edildi. 3. Selim'in en değerli yardımcıları kaçıp Rusçuk'ta Vezir Alemdar Mustafa Paşa'ya sığındılar. Bu zatlara Rusçuk yaranı denmektedir. Başlarına 3. Selim'i seven ve Nizam-ı Cedid'e inanan Alemdar Mustafa Paşa geçti. Rusçuk yaranı İstanbul'daki gerici idareyi yıkmaya karar verdi. Alemdar'ın emrinde büyük kuvvetler bulunuyordu. Ancak gene de böyle bir işi gerçekleştirmek pek zordu. Alemdar Mustafa Paşa cahil, saf, haris, fakat vatansever, cesur ve sadık bir askerdi. İstanbul hakkında açık bir fikri yoktu. Hayatı Tuna yalılarında geçmişti. Rus savaşında gösterdiği başarı üzerine 3. Selim tarafından vezirliğe yükseltilmişti. Onun çevresinde toplanan ve hemen hepsi genç adamlar olan Rusçuk yaranı ise merkezi idarede pişmiş kimselerdi. İşin kritik noktası Alemdar'ın ne şekilde İstanbul'a girebileceği idi. Zorla ve izinsiz başkente yürüse büyük ölçüde kan dökülecek, üstelik Topkapı Sarayı'nda oturan eski hükümdar 3. Selim de öldürülecek, maksat gerçekleşmeyecekti. İstanbul hükümeti Alemdar'ın gayesini bilmiyordu. Bu sırada Rusçuk yaranından bazıları gizlice İstanbul'a geldi. Saray ve Bab-ı Ali ile temaslar başladı. 4. Mustafa bile gericilerin tahakkümünden bıkmıştı. Kendisine maharetli bir şekilde Alemdar İstanbul'a çağrılacak olursa asileri iş başından uzaklaştıracağı telkin edildi. Osmanlı tarihinde o ana kadar her padişah kendisini tahta çıkaran ihtilalcileri temizlemişti. 4. Mustafa da aynı şeyi yapmak istiyordu. Alemdar'ı İstanbul'a çağırmaya razı oldu. 28 Haziran 1808 günü ordusu ile Edirne'ye gelen Alemdar sadrazamı kandırdı. Sadrazam Çelebi Mustafa Paşa da zorbaların tahakkümünden bıkmıştı. 14 Temmuz'da Edirne'den hareket eden Alemdar 4 gün sonra İstanbul önlerine geldi. İhtilalin başı olan Kabakçı Mustafa adındaki serserinin üzerine 80 atlı göndererek başını kestirdi. 4. Mustafa Davut Paşa Sarayı'na inip alemdarı kabul etti. Rusçuk yaranından Ramiz Efendi, padişahın bu fırsattan faydalanılarak hemen tevkif edilmesi gerektiğini hatırlattı. Alemdar bunun mertliğe sığmayacağını söyleyerek reddetti. Alemdar bu cevapla, efendisi 3. Selim'in felaketini hazırlamış oldu. Büyük bir fırsat kaçırılmıştı. Alemdar'a güvenen 4. Mustafa, gericileri vazifelerinden azletti ve çoğunu sürdü. Böylece normal bir düzen kurulmuş oldu. Sadrazam hizmetlerinden dolayı Alemdar'a teşekkür etti ve artık Rusçuk'a dönmesini emretti. Alemdar'ın tam bir hafta maksatsız vakit geçirmesi ve sonunda böyle bir emir alması büyük gafletti. Ancak 28 Temmuz sabahı harekete geçebildi. 15 bin askeriyle Bab-ı Ali'yi bastı ve sadrazamdan zorla Mührî-i Humayun'u aldı. Sonra Topkapı Sarayı'na yürüdü. Bab-ı Ali baskınını öğrenen ve Alemdar'ın maksadını anlayan 4. Mustafa, saray kapılarını kapatmış, uğursuz tedbirlerini almıştı. Alemdar son fırsatı da kullanamadı. Hemen kapıları yıkıp padişahı tevkif edecek yerde Şeyhülislam'ı gönderip 4. Mustafa'nın tahttan feragat etmesini bildirdi. Hükümdar Şeyhülislam'ın sözlerini dinlemedi. Eski padişah 3. Selim'le kendi kardeşi olan veliaht Şehzade Mahmud'un öldürülmeleri emrini verdi. Hayatta başka şehzade olmadığı için bu cinayetler gerçekleştiği takdirde Alemdar mecburen 4. Mustafa'yı tanıyacaktı. Başçuhadar Gürcü Abdülfettah, İmrahor Kör Mehmet, Hazine Ketüdası Ebe Selim, Tebdil Hasekisi Bağdatlı Hacı Ali ve Bostancı Deli Mustafa adlarındaki Enderun'un yüksek rütbeli subayları yanlarına 20 kadar asker alıp 3. Selim'in dairesine gittiler. Büyük hükümdar bu sırada neyi üflüyordu? Kendisini korumak isteyen eşi Refet Kadın Efendi'yi yere fırlatıp padişahın hizmetçilerinden Pakize Usta'nın parmaklarını kılıçla doğrayan katiller 3. Selim'in üzerine yürüdüler. Silahı olmadığı için birkaç saniye kendini çaldığı sazla savunan padişah sağ şakağına yediği bir kılıç darbesiyle şehit edildi. Eşinin üzerine kapanan Refet Kadın Efendi ile iki cariyeye dokunmayan katiller daireyi terk ettiler. İkinci Osman'ın şehit edildiği Haile-i Osmaniye'nin üzerinden tam 186 yıl, 2 ay ve 9 gün geçmişti. Diğer bir katiller sürüsü de Veliaht Şehzade Mahmud'u avlamaya çalışıyordu. Amcaoğlu 3. Selim'in dairesinin basıldığını öğrenen 23 yaşındaki veliaht elinde kılıç bekliyordu. Şehzade Mahmud'un ağaları kapılar tutulduğu için efendilerini bacadan dama çıkarmak için çalışıyorlardı. Veliahtın hayatı 1 veya 2 dakikalık bir zamanın kazanılmasına bağlıydı. Şehzadenin hizmetkarlarından Cevri Kalfa adındaki Çerkes cariyesinin mangaldaki kızgın külleri körükleyip katillerin gözlerine doğru serpmesi bu dakikaları kazandırdı. Bacadan dama çıkan Sultan Mahmud, Ebe Selim'in fırlattığı hançerle kolundan yaralanmasına rağmen lalası ağanın dayadığı merdivenden sarayın avlusuna indi. 4. Mustafa Alemdar'ın ümidini kırmak için 3. Selim'in cesedini avluya naklettirmişti. İlerleyen paşa cenazeyi görünce, "Vay efendim, seni iclas için bunca yerden geleyim de şu kör olası gözlerim seni bu halde görsün. Hemen Enderun halkı denen hainleri katliam edip intikamın alayım" diyerek 3. Selim'in üzerine kapandı. Rusçuk yaranı efendiler paşaya ağlamayla geçirilecek bir saniye bile olmadığını, Veliaht Şehzade'nin hayatının kurtarılması icap ettiğini hatırlattılar. Tam bu sırada uzaktan yaralı ve perişan bir halde Sultan Mahmud göründü. Veliahtı tanımayan Alemdar, "Abe bu da kimdir?" diye sorunca İmam Hafız Efendi, "Sultan Mahmud Han Efendimiz budur" dedi. Derhal etek öpen Alemdar, Veliaht Şehzade'ye padişah sıfatıyla biat etti. Alemdar saraya girip 3. Selim'i şehit eden Enderunluları kılıçtan geçirmek niyetindeyken Sultan Mahmud, "Sen o işle mukayyet olma, şimdi askerini dağıt, arkamdan gel" emrini verdi. Askerini çeken Alemdar Mustafa Paşa, Sultan Selim'in hediyesi olan mücevherli hançerinden başka silahlarını çıkarıp yeni hükümdarın arkasından Hırkayı Saadet Dairesi'ne doğru yürüdü. Daha yolda 2. Mahmud, sadareti alemdara verdiğini bildirdi ve ilk iradelerini tebliğ etti. Alemdar Mustafa Paşa'nın ölümü. İkinci Sultan Mahmud tahta çıkınca sadrazam olan Alemdar Mustafa Paşa, yenilik hareketine taraftar bir asker görünmesine rağmen 3. Selim'in başlattığı reformları başarıya ulaştıracak bir adam değildi. Devletin merkezi idaresi hakkında bir şey bilmiyordu. İstanbul'a yerleşen gönüllüleri de Yeniçeriler derecesinde zorbalığa başlamışlardı. Genç padişah bütün bunları önleyecek nüfuzunu elde edememişti. Kapıkulu ocakları başta Yeniçeriler olmak üzere alemdarı yok etmek ve padişahı sindirmek için fırsat kolluyorlardı. İkinci Mahmud da diktatörlüğe heveslenen alemdardan memnun değildi. Diğer taraftan eski hükümdar 4. Mustafa'nın taraftarları onu yeniden tahta geçirmek için kesif bir çalışmaya girişmişlerdi. Bizzat 4. Mustafa bu hareketin içindeydi. İkinci Mahmud olayları dikkatle izliyor, yanlış ve acele bir adım atmamaya çalışıyordu. Alemdar Mustafa Paşa, kendisi de aynı ocaktan yetişmesine rağmen Yeniçerilere önem vermiyor, manav ve leblebici güruhu diyordu. 14 Kasım'ı 15 Kasım'a bağlayan gece Alemdar Şeyhülislam'ı ziyaret etmiş, Baba Ali'deki sarayına dönüyordu. Yeniçeriler darbeyi o gece indirmek için anlaşmışlardı. Yeniçeri ağası Mustafa Ağa bunu öğrenip engel olmak istedi. Fakat derhal parçalandı. Kendilerine katılan başıboş kimselerle büsbütün kalabalıklaşan Yeniçeriler Alemdar'ı sarayında kuşattılar. Kadı Abdurrahman Paşa padişahı savunmak için Segbanlı Cedid askeriyle Topkapı Sarayı'nın kapılarını tuttu. Fakat hiç hoşlanmadığı Alemdar'ın yardımına gitmedi. Gafil avlanan sadrazam ise kurtarmaya gelecek kuvvetleri bekliyor ve çevresindeki bir avuç adamı ile Yeniçerilerle kıyasıya dövüşüyordu. Alemdar bulunduğu yerin damının delinmekte olduğunu görünce getirttiği bir barut fıçısına tabancasıyla ateş etti, dehşetli bir patlama oldu. Damdaki 500'den fazla Yeniçeri havaya uçarak öldü. Alemdar da kendisini terk etmek istemeyen birkaç yakını ile şehit düştü. Alemdar'ın ölmesi üzerine zorbalar azgınlıklarını arttırdılar. Sadaret Ketüdası yani İçişleri Bakanı Mustafa Refik Efendi'yi parçaladılar. Defterdar yani Maliye Bakanı Tahsin Efendi ile Umur-u Cihadiye Nazırı yani Savunma Bakanı Behiç Efendi. Canlarını zor kurtarabilip İstanbul'dan kaçtılar. Rusçuk yaranı denen ve 3. Selim'in nizamı cedid düzenini devam ettirmek isteyen yenilik taraftarı bu gençler dağılınca gericilik hortladı. Devletin hayatı için söz konusu olan ıslahat 18 yıl için gecikmiş oldu. Napolyon devrinin ve Fransız İhtilali savaşlarının son bulduğu Viyana Kongresi ile yeni bir düzenin kurulduğu bu yıllarda Avrupa, buharın sanayiye tatbiki ile Osmanlı Devleti ile arasındaki mesafeyi bir daha kapatılmasına imkan olmayacak derecede açtı. Bu sırada 4. Mustafa idam edilmiş, ortada Osmanoğullarından tek erkek olarak tahttaki genç hükümdar 2. Sultan Mahmud kalmıştı. Buna rağmen ihtilalciler padişahı öldürmek amacıyla saraya hücum ettiler. 2. Mahmud'un 6 yaş büyük ablası, kaptanı Derya Küçük Hüseyin Paşa'dan dul kalan Esma Sultan'ı tahta geçireceklerini söylüyorlardı. Kadı Abdurrahman Paşa 4000 Segbanlı Cedid askeriyle Topkapı Sarayı'nı savunuyordu. İki taraftan yüzlerce kişi ölmesine rağmen asiler sarayı ele geçiremediler. Bozulan ihtilalciler modern Segbanlı Cedid kuvvetleri tarafından takip edildi. 3000'den fazla Yeniçeri ve serseri öldürüldü. Donanmayı Hümayun'un Yeniçeri Komutanlığı'nın bulunduğu Ağa Sarayı'nı bombardımanında bazı evlerde zarar gördü. Kendi gemilerinin ateşiyle karşılaşan ve bütün tarihleri boyunca böyle bir şey görmeyen İstanbullular sokaklara yığıldı. İkinci Mahmud'u alt edemeyeceklerini anlayan asiler ulemanın aracılığını istediler. Bu aracılıkla ateş kesildi ve korkunç iç savaş sona erdi. Ne gericiler padişahı yenebilmişler ne de padişah onları temizleyebilmişti. Bundan sonra 18 yıla yakın bir müddet iki taraf kıl kadar ince bir dengeyle hayatlarını devam ettirebildiler. Bu dengenin korunması Sultan Mahmud Han'ın en önemli meselesi haline geldi. Büyük bir sabırla harekete geçeceği anı beklemeye başladı. Asiler Tophane'yi ele geçirmiş, Levent ve Selimiye kışlalarını yakmış, halkın evlerine tecavüz etmişlerdi. İkinci Mahmut, Kadı Abdurrahman ve Rusçuk yaranından Ramiz Paşaları gizlice saraydan Rumeli'ne kaçırarak hayatlarını kurtardı. 18 Kasım'da Sekban-ı Cedid'i ilga ettiğini bildirmeye mecbur oldu. Bunun üzerine ihtilacılar, zaten ortada tahta geçirecekleri bir şehzade olmadığı için II. Mahmud'un hükümdarlığına razı oldular. Sekban-ı Cedid askeri şuraya buraya dağıldı. Yüzlercesi Yeniçerilerin eline geçerek öldürüldü. Osmanlı tarihi 18 yıl için karanlık bir gericilik devresine girdi. Vakai Hayriye. II. Sultan Mahmud, başta Yeniçeriler olmak üzere, Kapıkulu ocaklarını kaldırmak için tam 17 yıl bekledi. Yunan ihtilali ile başa çıkamayan bir ordunun her an yeniden yeniye patlaması muhtemel bir Rus savaşında ne yapabileceği, artık yalnız padişahı değil, bütün devlet adamlarını, hatta Yeniçeri generallerini düşündürür oldu. Bir zamanlar Tanrı'nın emrinden hemen sonra geldiğine inanılan padişah iradesi yoluyla bu işi çözümlemek kabil değildi. Yeniçeri Ocağı böyle bir iradeyi tanımayacağını birçok defalar devletin en ağır zararları pahasına göstermişti. İşe gene 3. Selim gibi modern bir ordunun çekirdeğini hazırlamakla girişmek gerekiyordu. 3. Selim tahttan indirildikten sonra o zaman veliaht şehzade olan ve oğlu gibi sevip yetiştirdiği Sultan Mahmud'a devletin geleceğinin bu noktada düğümlendiğini açıkça anlatmıştı. 3. Selim'in bütün hatıralarından ders aldığı için 2. Mahmud kilit noktalarına, hatta Yeniçeri generallerine yeni bir ordu kurulması gerektiğine içten inanmış kimseleri getirdi. Bu iş burada söylendiği kadar basit, kolay ve çabuk olmadı. Her an tetikte bekleyen ve kendi durumlarını padişah derecesinde bilen Yeniçerileri ürkütmemek için çok dolambaçlı yolları dolaşmak icap etti. Nihayet 25 Mayıs 1825'te Eşkinci Ocağı diye modern bir asker ocağının kurulacağı bildirildi. Bu ocağa Yeniçeriler de gönüllü girebileceklerdi. Şu son tedbir ne derece ihtiyatla hareket edildiğini gösterir. Buna rağmen Yeniçeriler 14 Haziran akşamı ayaklandılar. Parçalanmaktan zor kurtulan Osmanlı tarihinin son Yeniçeri ağası Celaleddin Ağa, durumu Sultan Mahmud'a bildirdi. Türkiye tarihinin sayılı günlerinden olan 15 Haziran 1826 sabahı Yeniçeriler, ünlü kazanlarını et meydanına çıkararak İsterük veya İstemezük şeklindeki uğursuz gösterilerine başladılar. Sadrazam Benderli Selim Paşa, Ağa Hüseyin ve İzzet Paşalara, Boğaz'ın iki yakasından askerleriyle şehre inmeleri için emir verdi. Şeyhülislam Tahir Efendi, yanına kaz askerleri, belli başlı ulemayı, yüksek medrese öğrencilerinden 3500'ünü alıp Sultanahmet Meydanı'nda sancak-ı şerif altına geldi. Halka ateşli nutuklar söylemeye, devletin ya batacağını ya çıkacağını anlatmaya başladı.